Merhaba, ben Mesut Çevik. Mesut Çevik'le Canlı'nın 11. bölümünde birlikteyiz. Bu bölümde nasıl editör olunur, bilişim basınına girmek için neler yapmalısınız, bilişim basınına girdikten sonra neler oluyor, şartlar nedir, bunları konuşacağız. Çünkü bu konuda bana çok fazla soru geliyor. İlk defa donanımhaber.com üzerinden Mesut Çevik'le Canlı yayınlıyorum. Aslında 10 haftadır sürekli olarak çarşamba günleri sevenlerle bir araya geliyoruz ve canlı yayında sorularını cevaplıyoruz. Belirlediğimiz bir konu üstüne konuşuyoruz. İlk defa izleyenler için programın konseptinden bahsedelim. Gördüğünüz gibi evimdeyim. Ben bu programı evimden sosyal medya takipçileri için yapmaktayım. Ama daha sonrasında Donanım Haber'den kullanıcıların da sorular sormak istediğini görünce ister istemez bu platformu Donanım Haber'e taşımayı düşündük. Ve bu ilk donanımhaber.com üzerinden yaptığımız yayın oluyor. Daha öncesinde bütün arkadaşlar sorularını iletmek istediklerinde Ustream üzerinden bana ulaşıyorlardı. Bu sefer bir değişiklik yaptık. Donanımhaber.com ana sayfasında slide'da Mesut Çevik ile Canlı'yı göreceksiniz. Tıkladığınızda konuya yorumlarınızı yaparsanız eğer ben de o yorumlar sorular üstünden sorularınıza cevaplar vereceğim. Yani konsept değişti, artık donanımhaber.com üstünden sorularınızı alıyor olacağım. Yayını Facebook, Twitter veya diğer sosyal medya hesaplarınızdan direkt olarak takip edebilirsiniz. Herhangi bir şekilde siteye girmenize gerek yok. Cep telefonlarından, tabletlerden de yine yayını izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da Ustream'in bize verdiği olanaklardan bir tanesi. Ara sıra yayın kesilebilir, reklam görebilirsiniz. Bunun sebebi de Ustream ücretsiz bir servis. Ve bu servisin de ayakta kalabilmesi için para kazanması lazım. Bunu da reklamlar üzerinden yapıyor. Yani o reklamları ben göstermiyorum. Sakın Mesut abi reklamı kapat, seni göremiyoruz gibi şeyler yazmıyor. Gerçi bu yanlış oldu. Öyle şeyler düşünmeyin de ben, daha doğru olacak. Öyle şeyler düşünmeyin, reklamı ben göstermiyorum. Onlar tamamen Ustream yetkilileri tarafından otomatik olarak araya sokulan reklamlar oluyor arkadaşlar. Evet, ne dedik? En başta editör nasıl olunur isimli konu üstüne konuşacağız. Daha sonrasında ise tabii ki konu belli bir yerden sonra bitecek, çok fazla şey konuşamıyoruz. 30 dakika 45 dakika sonra da sorularınıza direkt olarak cevaplar vereceğim. Burada konu üstüne değil de farklı konular üstüne de sorular sorabilirsiniz ama ilk başta ilk yarım saatte en azından öncelikli olarak konu üstüne sorularınızı sorarsanız seviniriz. Şimdi arkadaşlar, üniversite sınavı seçimleri yapılıyor biliyorsunuz. Belki de yapılmıştır. Tam olarak tarihler hakkında bilgim yok ama ne zaman bir üniversite sınavı olsa, ne zaman arkadaşlar lise son sınıfa gelseler özellikle hemen mail atmaya başlıyorlar. Bana sosyal medyadan çok fazla soruyorlar. Editör nasıl oluruz? Aslında editör nasıl oluruz, hangi bölümü seçmeliyiz diye özellikle soruyorlar. Çünkü üniversitede seçtikleri bölümün editörlük kariyerlerinde etkili olacağı düşüncesi de hakim onlarda. İlk olarak şunu söyleyeyim, bilişim basınında tanıdığınız tanımadığınız birçok insan var ve bu insanların çoğu karma bölümlerden mezun. Hatta aslında bir genelleme yapılsa büyük ihtimalle bilişim basınındaki insanların herhalde İngilizce öğretmenliğinden çok daha fazla mezun olmuş insanlar oldukları görülebilir. Tabii ki tahmin edersiniz ki bilişim basınında olmak için burada haberleri yazabilmek, yeni çıkan teknolojileri takip edebilmek, yurt dışı fuarlarına katılabilmek için biraz İngilizce dil bilgisine ihtiyacınız var. Belki İngilizce okuyorum ama konuşamıyorum diye bir korkuya kapılabilirsiniz. Hani o zaman ne olacak diye. Konuşmanıza çok da fazla gerek yok aslında. Eğer okuduğunuzu net bir şekilde anlayabiliyorsanız bu demek oluyor ki teknoloji çıktığı anda net bir şekilde takip edebilirsiniz. Yani teknoloji basınına giriş yapabilmek için ilk şartlardan bir tanesi, aslında bence olmazsa olmazlardan bir tanesi, en azından teknik dokümanları, teknik sunumları anlayabilecek kadar bir İngilizceye sahip olmanız. Eğer yabancı diliniz yoksa ne yazık ki bu sektörde çok da fazla şansınız olmuyor. Bunun altını çizeyim. Çünkü şöyle bir durum söz konusu. Mesela bugün Android 4.3'te ilgili lansman yapıldı. Birçok bilgi verildi. Yeni cihazlar lanse edildi. Doğal olarak lansmanı yapan insanlar Türkçe konuşmuyorlar. Eğer siz İngilizce bilmiyorsanız yurt dışındaki direkt olarak bu lansmana katılma şansı bulmuş, direkt olarak bilgiler alma şansı bulmuş basında çıkan bilgileri okuyamazsınız. Nasıl öğreneceksiniz o zaman? Bekleyeceksiniz ki Türkiye'deki basın bunları okusun, öğrensin, size anlatacak şekilde Türkçe makaleler hazırlasın, siz de oradan okuyun. O zaman hem geç kalmış olacaksınız bir editör olarak, sonuç olarak bir başka editörün yazdığından okuyor olacaksınız. Aynı zamanda haberi ilk kaynaktan almadığınız için de eğer bir arkadaş kendisi okurken bazı şeyleri anlamamışsa veya sizin anlamayacağınız bir dille Türkçe'yle anlatmışsa, ki biliyorsunuz Türkçe'de de her zaman herkesin yazdığı şeyler çok net okunabilir, anlaşılabilir olmayabiliyor. Anlatma kabiliyeti de çok önemli. Doğal olarak siz burada kullanıcılarınıza anlatacak doğru bilgiye ulaşamamış bir insan olacaksınız. Dediğim gibi ilk olmazsa olmaz şartlardan bir tanesi İngilizce bilmeniz. aslında hani elektronik mühendisliği okurum, ondan sonra editör olurum demek yine doğru bir kavram olur. Çünkü sonuçta mühendislikte de İngilizce öğreneceksiniz ama İngilizce öğretmenliği okursanız belki bu sektörde iş bulma şansınız çok daha yüksek olur. Çünkü bu işte temel şartlardan bir tanesi de çok meraklı ve azimli olmanız. Şimdi yeni teknolojiler çıkıyor ve sürekli teknoloji gelişiyor. Yeni öğrendiğiniz bir şeyin bir yıl sonra hiçbir değeri kalmadığını görebiliyorsunuz. Fakat tabii değeri kalmadı derken bunu anlatmıyorsunuz. Fakat bir sonraki öğrendiğiniz şeyin de temelini oluşturuyor. Yani bu iş aynı doktorlukta da olduğu gibi sürekli öğrenmenizi, sürekli yeni çıkan şeyleri kullanmanızı gerektiren bir iş. Öğrenmelisiniz, anlamalısınız. Çünkü anlamadan anlatamazsınız, öğretemezsiniz. Bir nevi öğretmenlik olarak düşünebilirsiniz bunu. Matematik öğretmeniniz eğer formülleri çözmeyi bilmiyorsa doğal olarak size de anlatamayacaktır. İlk olarak o formülleri su gibi çözmeyi bilecek ki sizden gelen karmaşık sorularda cevaplar verebilsin. Ve editörün de teknolojiyi olabildiğince net bir şekilde anlaması gerekiyor ki gelen değişik koşullardaki sorulara karşı cevap verebilecek hale gelsin. Bu yüzden sürekli araştırmalı, bol bol vakit ayırmalısınız ve az çok bir şekilde deneyim edinmeye çalışmalısınız. Mesela yeni arkadaşlarda şöyle bir sıkıntımız var bizim. İş başvuruları oluyor, bazen CV'lerini değerlendirip ofisimize davet ettiğimiz, görüştüğümüz arkadaşlar oluyor. Doğal olarak genç arkadaşlar çok fazla haber okuyorlar, öğreniyorlar. Deneme şansları çok fazla olmuyor cihazları. Cihazlar çok pahalı oluyorlar. Veya benzeri bir şekilde ilgisi olmadığı için o parayı başka bir yere yatırmış oluyor. Teknolojik cihazları çok da fazlalık kullanmış olmuyor. Gelip size yaptığı yorumlar genelde başka editörlerinin kafasındaki düşünceler oluyor. Kendisi bir deneyimleme şansı bulmadığı için cihazı doğal olarak size çok net bir şekilde kendi düşünceleriyle olayı aktaramıyor, kendisi bir yorumda bulunamıyor. Yani bir editörün yine önemli şartlarından bir tanesi belli bir deneyime de sahip olması. Deneyim nasıl edinilir? Deneyim editörlükte iki farklı şekilde elde ediliyor. Bir tanesi doğal olarak cihazları kullanıyorsunuz, uzun süreli kullanıyorsunuz. Kullanan kullanıcı da kendisi sorunlarla karşılaştı ve bu sorunları kendisi çözmek zorunda kaldığı için araştırıp cihaz hakkında tam bir bilgiye, tam bir fikre sahip olabiliyor. Bir diğer yolda forumlar. Eğer forumları çok çok sıkı bir şekilde takip eder, kullanıcıların yorumlarını analiz ederseniz, editör yorumlarından çok daha faydalı olduklarını görebilirsiniz. Çünkü forumlara girdiğinizde, özellikle cihaz ana başlıklarını okumaya başladığınızda, bir editörün size aktardığından çok daha farklı şeyler okumaya başlıyorsunuz. Bir cihazı çok fanatik olarak seven, tutan, cihazın hiç olmadık özelliklerini ön planda tutmaya çalışan, diğer cihazlarla karşılarken sürekli iyi yönleri ön planda tutan kişiler görüyorsunuz. Bunlar size cihazın bütün özelliklerini öğrenmeniz konusunda yardımcı oluyor. En azından o cihazın diğer cihazlara karşı hangi üstün yanları var, bu fanatik insanlar sayesinde öğrenebiliyorsunuz. Bir de dertli kullanıcı grubu var. Bunlar da sürekli soru soruyorlar. İşte şunu nasıl yaparım, USB'sini nasıl takarım, işte bunu bulamadım falan gibi sorular soruyorlar. Buradan da şu analizi yapabiliyoruz biz. Eğer gerçekten cihaz hakkında olup olmadık böyle kolay ulaşabilecek menüler hakkında bile çok fazla soru geliyorsa, bilin ki menüsü çok daha fazla kullanıcı dostu değildir ve basit özellikler hakkında çok fazla soru soruluyorsa demek ki kullanıcıların kafasını karıştıran bir kullanım şekline sahip. Daha sonrasında ise çözüm sunan, sorun yaşadıkça bunu yazan ve diğer çözüm sunan arkadaşlarla bir araya gelip sürekli olarak bir soru cevap furyası içinde olayı genişleten insanlar var. Bunlar dürüst kullanıcılar oluyorlar. Sorun yaşadığında sorun yaşadım diyor, sevdiği noktada ayrıca gösteriyor. Böylece bu insanlardan da cihazın kronik sorun olup olmadığını öğreniyorsunuz. Çünkü bazı cihazlarda piyasaya sürülen modellerde renk atması kasasında mesela problemleri yaşanabiliyor. Fanatik kullanıcılar bunları çok fazla anlatmazlar ama normal ev kullanıcıları belli bir yerden sonra renk atması sorunu olduğu zaman forumlara yazıp burada bu sorunu yaşayan insanlar olup olmadığını öğrenmeye çalışır ki garanti şartlarından yararlanıp yararlanamadığını öğrensin. Belirtir olarak eğer forumlarda çok fazla gezerseniz insanların cihazlar hakkındaki sorunları konusunda fikir sahibi olursunuz. Böylece yavaş yavaş o cihaz hakkında da sanki kullanmışçasına bir deneyim elde edersiniz. Tabii ki kullanmış gibi olmazsınız fakat kullanma şansınız yoksa en iyi yollardan bir tanesi forumlardır arkadaşlar. İncelemeleri izlemeyin demiyorum. İncelemeleri izlemeniz de bir editör gibi deneyim sahibi olmanız konusunda yararlı olabilir. Sonuçta bir profesyonelin yorumlarını alıyorsunuz. Fakat incelemelerden sonra tam olarak bir fikir sahibi olabilmek için, kafanızdakileri arındırabilmek için kullanıcıları da takip etmelisiniz. Sonuç olarak editörler profesyoneller ve size belli kalıplar halinde fikirlerini sunuyorlar. Siz bütün her şeyi hazır olarak karşıdaki insandan aldığınız için çok da fazla düşünme fırsatı bulamıyorsunuz ve aslında Mesut Çevik'in incelemesini izlediyseniz Cihaz hakkında Mesut Çevik'in dediklerini tekrarlamaktan çok da öteye gidemeyebilirsiniz. Bu doğal bir olay çünkü biz her şeyi hazırlıyoruz. Komple konserve bir halde sizlere bunları bir anda enjekte ediyoruz. Siz kafanızda bizim sözlerimiz, bizim yorumlarımız dışında çok da yorumlayacak bilgiye sahip olmuyorsunuz. Cihazı ele deneme şansınız yoksa ne yazık ki sadece bizim söylediklerimizle cihazı tanıyorsunuz. Bu da bazen eksik bilgiye sahip olmanıza neden olabilir. Yani bunu üzülerek söylüyorum. Biz editörler olarak belki her şeyi tam olarak sunmalıyız ama akıllı cihazlarda gerçekten o cihazın sorununu görebilmek için bazen 2 ay, belki de 3 ay kullanmanız gerekiyor. Çok büyük sıkıntılar yaşamanız, bunları çözmeniz gerekiyor. Kronik sorun var mı yok mu anlayabilmeniz için. Ama hiçbir editörün şu anda böyle bir şansı yok. Samsung Galaxy S4 incelemesini biliyorsunuz. Samsung'dan kaynaklanan bazı sıkıntılardan dolayı geç yayınlamak zorunda kaldık. Kullanıcıların sabrı tamamen taşmıştı. Kullanıcılar her zaman cihaz çıktıktan en geç bir gün sonra sizden incelemesini izlemek, görmek, okumak istiyor. Bu yüzden editörler de bu yarışın içinde cihazları çok daha az kullanma şansı buluyorlar. Bu bir gerçek. Bu yüzden dediğim gibi eğer editör olmak istiyorsanız bu garip belki size bir tavsiye ama incelemelerden sonra mutlaka cihazları kullanma şansınız yoksa kullanıcı yorumlarına çok fazla özen gösterin. Gidip onları da okuyun. Hatta sadece Türkiye'dekilerle kalmayın, yurt dışındakileri de okuyun. Çünkü yurt dışındaki kullanıcılara baktığımızda genelde sorun olduğu zaman yazıyorlar, çözüm bulduklarını da yazıyorlar. Böyle güzel bir yönleri var. Orada en azından çözüm bulunmuş mu, sorun devam ediyor mu, sorun kronik mi, değil mi? Araştırmalardan, sorulardan, cevaplardan bunları öğrenebilirsiniz. Evet, şimdi buraya kadar anlattıklarımızı toparlarsak ne dedik? İngilizce bilmelisiniz. Hani bu bir gerçek. Eğer daha farklı dillerde biliyorsanız, özellikle Çince biliyorsanız mesela, bence diğer dillere göre çok daha büyük avantaj sağlayabilirsiniz. Şu an çünkü Çin forumlarında çok daha farklı bilgiler paylaşılıyor. Bazen kimsenin, hiçbir sitenin paylaşmadığı bir bilgiyi Çinli bir forumdan bulup yayınlayabiliyorsunuz ve dünyada ilk yayınlayan siz oluyorsunuz. Böyle garip bir durum var Çin'de şu anda. Yani yabancı diliniz mutlaka olmalı. Daha sonrasında araştırmacı bir ruha sahip olmalısınız. Mutlaka ve mutlaka teknolojik cihazlara ilgi duyan, bunları kullanmayı seven, deneyimleyen biri olmalısınız. Bu yüzden de dediğim gibi sürekli okumalı, kendinizi yenilemelisiniz. Daha sonrasında ise anlatmaya devam edeceğim ama şimdi forumda sayfaya yazdığınız, daha doğrusu ana sayfadan da tabii ki yorumlarda bulunabiliyorsunuz. Sorulara bakalım. Birkaç soru cevaplayalım arkadaşlar. Bu konuda neler sormuşsunuz, neler yapmışsınız? Hemen bunlara bir bakalım. Şimdi ana sayfayı tekrar yeniliyorum ve geliyorum. Evet, helikopteri soranlar var. Evet, bir arkadaşımız önemli bir soru sormuş. Konuyla alakasız fakat bunu cevaplamam lazım. Biliyorsunuz Hacker'ın Aklı isminde bir kitap hediyeli yarış, daha doğrusu çekilişimiz vardı. Bir arkadaşımız kazandı fakat bir türlü kitap ulaştırılmamış. Kitap ulaştırmak için çalışıyoruz. Ona söz veriyorum. Yarın mutlaka bu konuyla ilgileneceğim. En geç 2 gün içinde çözmüş olacağız. 8 aydır kitap eline geçmemiş. Bu da bizim birazcık ayıbımız oldu. Evet, bir arkadaşımız demiş ki, abi demiş, editör olmak için dış görünüş, vücut hatları önemli mi demiş. Şimdi vücut hatları derken çok önemli değil. Editörlerin birçoğu göbekli zaten. Oturarak iş yaptığımız için böyle bir sıkıntımız var. Evlendikten sonra da zaten Türk erkeği genelde göbek salıyor. Çok fazla böyle süper bir vücuda sahip olmanıza gerek yok. Yani seksi görünmeniz gerekmiyor kullanıcıları etkilemeniz için. Fakat editör olmak için önemli şartlardan bir tanesi, tabii ki az çok kamera karşısına çıkacak. İnsanlar böyle ilk gördüğünde, ya bu da ne, kamera karşısına geçmiş mi demeyeceği bir bakıma sahip olmak. Yani bunu tip olarak söylemiyorum çünkü bugün yıldızları, starları da görüyorsunuz, şarkıcıları görüyorsunuz. Tipin çok önemli olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Allah vergisi her insan zaten bir güzelliğe sahip. Bu yüzden sakın kendinizi ben yakışıklı değilim, işte kamera karşısına geçemem falan diye düşünmeyin. Sadece bakımlı bir olmanız lazım. Bu ne demek? Yani saçınızı bir tarayın, bir şekliniz olsun. Bu şekil çok abartı olmamalı, onu da söyleyeyim. İnsanlar çünkü kendilerine benzer veya kendilerinden daha alt seviyede görünen insanları dinlemeyi ve onlardan bilgi almayı daha çok seviyorlar diye düşünüyorum. Böyle çok cool, inanılmaz böyle yakışıklı bir adam karşılarına çıktığında onlara birazcık daha antipatik gelebilir. Çünkü ilk başta tipine baktıklarında, arkadaş Allah zaten her şeyi vermiş, bir de çıkmışsın teknolojik cihazlarla oynuyorsun, karşıma çıkmış hava atıyorsun diye düşünebilirler. Bilmiyorum, yanlış da düşünüyor olabilirim ama bu yüzden bu itici gelebilir diye düşünüyorum. Bunun haricinde Türkçemizi iyi kullanmalısınız. Ha, ben süper mi kullanıyorum? Süper kullanmıyorum. Fakat kurduğunuz cümleler anlaşılabilir olmalı. İstanbul şivesiyle konuşmanız yani bu katkı sağlayacaktır. Burada sakın hani değişik şivelerle konuşan, aksanlarla konuşan arkadaşlarımız beni yanlış anlamasınlar. Yani sakın yanlış anlamasınlar. Tabii ki her şivinin, her insanın bir rengi var ülkemizde ama ister istemez yani resmi bir şey yapıyorsanız ya çok böyle değişik şiveler, değişik kelimeler, yöresel kelimeler falan kullanırsanız karşı taraftaki tarafta izlenebilirliği düşürecektir arkadaşlar. Bu yüzden iyi konuşmaya dikkat edin. Bir de şu çok önemli. Eğer çıkıp uzun süre konuşacaksanız, insanların sıkılmadan dinleyebilmesini istiyorsanız gibi arada böyle hani düşünürken boşlukları dolduracak saçma sapan uzatmalar kullanmayın. Çok tehlikelidir bunlar. Siz bilmeden istem dışı yaparsınız alıştıktan sonra ve bir daha da kolay kolay bunu gideremezsiniz. Tamam, durun, düşünün, yavaş konuşun ama aralara ı gibi şeyler katmayın. Bu insanlara antipatik gelecektir. Yani şöyle yine soruyu toparlayayım, bazen çok dağıtıyorum. Yani süper vücut hatlarına sahip olmanıza gerek yok. Mesut Reis çok iyi olmuş. Ya burada taşıdığın gerçekten takip etmesi kolay denmiş. Evet, bu soru değilmiş, sadece bir yorummuş. Genel olarak bakıyoruz. Arkadaşlar, anladığım kadarıyla şu an herkes sadece dinliyor. Eğer Ustream üzerinden soru sormaya çalışan varsa arkadaşlar, lütfen lütfen Ustream'i şu anda kullanmayın. Donanım Haber'den soru sorun. Daha iyi olacaktır. Evet, bir soru gelmiş. Mesut abi, nasıl editör oldun? İlk günleri nasıl geçti demiş. Şimdi arkadaşlar, editör olmada bunu devam ederken aslında sizlere anlatacağım. Şöyle bir durum var. Dedik ya, çok araştırmalısınız, deneyim sahibi olmalısınız diye. Bir de alıştırma platformuna ihtiyacınız var. Doğal olarak siz bir yere başvuru yaptığınız zaman sen ne yaptın bundan önce, yazdığın haber var mı ya da yaz bize haber gönder tarzında sorularla, isteklerle karşılaşacaksınız. Bunun için ben daha öncesinde de tavsiye etmiştim arkadaşlara. Bugün blog açmak çok basit. Bir sürü ücretsiz blog servisi var ya da hazır scriptler var. Ucuz bir sunucu satın alıp bir domain ismi alıp hemen blogunuzu açabiliyorsunuz. Bir tane blog açıp her gün düzenli kendinize bir rakam koyun. 3 tane haber gireceğim, 4 tane haber gireceğim diye. Ve bu 4 tane 3 tane haberi girerken de Türkçe sitelere girmeden, donanım haberi falan ziyaret etmeden kendiniz haber bulmaya çalışın. Daha sonrasında bulduğunuz haberleri girin. Türkiye'deki büyük teknoloji platformlarıyla karşılaştırın. Bakın bakalım onlar da aynı haberleri girmiş mi yoksa siz onlardan önce mi girebilmişsiniz? Yani bir tane platforma ihtiyacınız var. İlk önce bir tane blog açın ve onu daha sonrasında CV olarak kullanın. Bize mesela bize başvuru yaparken deyin ki bakın ben böyle bir teknoloji bloğuna sahibim, uzun süredir yazıyorum. Bir bakın, eğer beğenirseniz ben de sizle çalışmak istiyorum. Zaten biz bakarız oraya, gerçekten güncel, çok aktif, farklı bir blogla, farklı bir teknoloji bloğuyla karşılaşırsak tabii ki bize de yazmanızı isteyeceğiz. En azından siz de yazarken nasıl zorluklarla karşılaştığınızı göreceksiniz haber ararken. Bu konuda bir tecrübe sahibi olduğunuz için, bir deneyim edindiğiniz için donanım haber gibi bir sitede çalışmaya başladığınızda çok daha rahat, çok daha hızlı bir şekilde adapte olabileceksiniz. Ben nasıl donanımhaber.com'da işe başladım onu söyleyeyim. Daha öncesinde bu hikayeyi çok anlattım ama bu programın teması nasıl editör olunur, editör olmak isteyenler ne yapmalı olduğu için tekrar anlatıyorum kısaca. Benim smb.com isminde bir sitem vardı ve bu sitede yaklaşık 10 yıl önce cep telefonu haberleri yapıyordum. Hatta forumdan çok yakından tanıdığınız, donanım haber ziyaretçilerinin yakından bildiği bizim forum programcımız Burak, yani Citizen'da aynı sitede bana yardımcı oluyordu. O da editörlerden bir tanesiydi. İkimiz beraber bir site açmıştık ve orada teknoloji haberleri paylaşıyorduk. O zamandan aslında ben akıllı cihazların ve bu cep telefonlarının gerçekten çok büyük patlama yapacağını görmüştüm ve sistemi nasıl farklılaştırabilirim diye düşündüm. Gittim o zaman hiçbir sitenin yapmadığını yaptım. Doğubank'taki cep telefonu fiyatlarını online olarak sistemden yayınlamaya başladım. Evet, haber yapıyordum ama aynı zamanda Doğubank'taki cep telefonu fiyatlarını da haftalık güncellemelerle yayınlıyordum. Yani bir şekilde diğerlerinin yapmadığı bir şey buldum. Bu kısa sürede dikkat çekti ve sistem çok fazla ziyaret edilir. Bu fiyatlar sağda solda paylaştırılır. Sistemin linki de aşağısına konur oldu. Yani o zamanlar internette gerçi yani ne yaparsanız yapın tutuyordunuz. Çünkü çok az içerik vardı zaten. Hani kaliteli sayılabilecek. Daha sonrasında günde bunu görmüş. Tabii ben de forumda sisteme ziyaretçi alabilmek için imzama adresimi yazmıştım. Ve insanlara sordukları sorular konusunda şu anki yaptığımı yapıyordum. Cevap veriyordum. Ayrıntılı bir şekilde cevaplar veriyordum. Günde bu cevapları görmüş, hatta sitemi ziyaret etmiş ve dedi ki siteni çok beğendim, bizle çalışmak ister misin? İlk başta mırın kırın ettim, daha sonrasında kabul ettim ve o gün bugündür yaklaşık olarak 8 sene olacak. Hatta 8 seneye geçti, 9 seneye dayandı. Donanımhaber.com'da çalışıyorum, şu anda genel yayın yönetmenliği yapıyorum arkadaşlar. İlk günlerim gayet zevkliydi, ofiste tek çalışan bendim, devasa bir ofiste tek başıma çalışıyordum. Hatta yağmur yağıyordu, bazen ofise gitmiyordum. Bugün neredeyse her gün bir video çekmek zorundayız. O zaman sadece günde bir tane haber yazıyordum. ve haber yazdıktan sonra ofisten çıkıp gidebiliyordum. O zamanki haberlerimiz tabii şu anki haberlerden biraz farklıydı. Donanım haberin benim girdiğim zamanki, yani bundan 9 sene önceki zamanlara bakarsanız, biz daha çok teknoloji anlatıyorduk insanlara. Yeni çıkan teknolojiler nedir, nasıl çalışır? HDMI çıkmıştı mesela. HDMI standartları nelerdir? HDMI 1.3 çıkıyordu. 1.3'le beraber HDMI'ye ne eklendi? Bunları anlatıyorduk ki insanlar teknolojiyi yeni yeni görüyorlar. Teknoloji hızlı bir gelişim içinde. Bu standartları bir an evvel öğrensinler, kullanmaya başlasınlar. Çünkü gelecekte her yerimiz akıllı cihaz olacak, HDMI portu olacak diye düşünüyorduk. Düşündüklerimiz de doğru çıkmış ve zamanla bu görevimizi haber yapmaya doğru değiştirdik. Çünkü insanlar teknolojiyi artık öğrenmişti ve büyükler teknolojiyi öğrendikten sonra küçükler çok daha hızlı adapte oluyorlar. Çünkü onlara anlatacak bir editöre ihtiyaçları yok. Babası, annesi zaten bu teknolojileri kullanmaya başladığı için küçük çocuklar da çok daha hızlı bir şekilde adapte olabiliyorlar. Göre göre yetişiyorlar. HDMI kelimesini doğar doğmaz duyan bir çocuk düşünün zaten. Doğal olarak HDMI kelimesini sonradan duyan bir insana göre çok daha bilgili, o konuda çok daha yetenekli olacaktır kullanma konusunda. Biz de daha sonrasında haber yapmaya başladık ve kullanıcılardan inceleme yapmamız konusunda istekler geldi. Ve biz o zaman donanım haber olarak yine düşündük. Dedik ki piyasada birçok inceleme yapan site var. Şimdi biz de inceleme yapmaya başlarsak hiçbir farkımız olmayacak. Sadece üçüncü bir inceleme yapan site olacağız. Çünkü biz sadece haber yapıyoruz. O zaman dedik biz video çekelim. Türkiye'de ilk video incelemelerle bu piyasada yer alalım, bir fark yaratalım. Yani burada bunun altını çok fazla çiziyorum. Eğer farklı olmazsanız çok fazla şansınız olmaz. Bir fark oluşturmanız lazım. Biz de donanımhaber.com olarak ilk videolarımıza başladık ve o günden bugüne merhaba, ben Mesut Çevik de karşınıza çıkıyorum arkadaşlar. Yani benim ilk günlerim böyle geçti ve editör olmanın şartlarından bir tanesi de aşağı yukarı anlamışsınızdır. Farklı şeyler yakalayabildiğiniz, farklı haberler yapabildiğiniz, en azından Donanım Haber'de çalışmak istiyorsanız, kafanızda o site varsa Donanım Haber'de olmayan haberleri bulabildiğiniz ve yazdığınız bir bloğa sahip olmalısınız. Ve dediğim gibi bu blogda haberleri bulurken Türkçe kaynaklara girmeyin ki özgün kalabilin. Çünkü Türkçe kaynaklara girerseniz ister istemez Türk editörlerin kelimelerini daha rahat anladığınız ve daha iyi adapte olabildiğiniz için, tabii burada İngilizcenizin süper ana diliniz gibi olmadığını düşünüyorum. Doğal olarak aklınızda onlar daha fazla kalacaktır ve ister istemez o editörün sözleriyle cümleler kurmaya başlayabilirsiniz. Şimdi burada bir konu geliyor. Bunu da hemen altını çizeyim ve anlatayım. Şimdi biz yurt dışındaki sitelere girin ve oradan haberleri okuyun, oradan öğrendiklerinizi haber yapın dediğimizde insanlar diyor ki çevirimi yapalım. Bakın arkadaşlar, burada çok tehlikeli bir konu var. Biz çeviri yapmıyoruz. Çeviri gerçekten çok tehlikelidir ve çeviri yapmaya başlarsanız eğer sitenizin hiçbir değeri olmaz. Çünkü teknolojiyi çok yakından takip eden ve sitenize değer katacak, yani forumlarınızda insanların sorularına cevap verecek insanlar zaten çok fazla bilgiye sahipler ve bunlar da yurt dışındaki siteleri takip ediyorlar. Sizin sitenize değer verebilmeleri ve orada kalabilmeleri için sizin yurt dışındaki haberlerden biraz daha fazlasını onlara verebildiğinizi bilmeleri, en azından onlar kadar bilgili olduğunuzu düşünmeleri lazım ki size saygı duysunlar. Peki nasıl yapacaksınız bu işi? Şöyle yapacaksınız, bir haber tek bir sitede çıkmıyor. Nereden baksanız 10 tane ya da en azından 3 farklı kaynakta yurt dışında çıkmış oluyor. Bizim editörlere dediğimiz her zaman şudur. Gidin bu bütün kaynaklardaki haberleri bulun, bu teknolojiyle ya da bu ürünle ilgili çıkmış. Hepsini okuyun. Sonuçta bu haberlerin hepsini okuyup özümsedikten sonra siz o cihazı tanıyorsunuz ve öğrenmiş oluyorsunuz. Daha sonra öğrendiklerinizi yazın. Şimdi bu iki şey çok farklıdır. Çeviri yapmakla öğrendiğinizi yazmak arasında gerçekten çok büyük farklar var. Çünkü siz öğrendiğinizi yazarken kullanıcılara anlatıyorsunuz ve kendi dilinizde, kendi insanınızın anlayacağı şekilde anlatmaya çalışıyorsunuz. Çeviri yaparsanız, mesela diyelim ki bir Alman sitesinden aldınız, Almanca siteden çeviri yaptınız, Almancanız çok iyi. O adam Almanlara hitaben onu yazmış ve doğal olarak kendi ülkesindeki insanların yaşam stillerine özgün, kendi kullandıkları kelimelere özgün şeyler kullanmış. Yani siz onu çevirdiğinizde Türk insanı Almanlar gibi yaşam tarzına sahip olmadıkları ve o tip cümleler kullanmadıkları için çok sırıtacak zaten haberiniz. İlk baştan çeviri bir haber oldu. Cümlelerin dizilişinden, anlatım tarzından belli olacak. Çünkü zaten Almanların eğitim seviyesi de sizin ülkenizdeki internet kullanıcıların eğitim seviyesi bile bir değil. Yani kalkıp da oradaki editörün detaysız anlatımını çevirip Türkçe'ye getirirseniz zaten eksik bir haber yapmış olacaksınız Türk insanı için. Kafasında bir sürü soru işareti uyandıracak yaptığınız haber. Bu yüzden siz gerçek görevi yapar, 3-4 farklı kaynaktan haberi öğrenir yazarsanız hem öğrenmiş olacaksınız, zaten sizin kafanızda bir soru işareti yok, hem de yazdığınız haber öğretici bir haber olacağı için Türk insanı için En azından okuyanların da kafasında soru işaretleri olmayacak. Bir şekilde kendi insanlarından, bu teknolojiyi öğrenmiş bir insandan, bir öğretmenden öğreniyormuş gibi öğrenmiş olacaklar. Sanırım bu konuda anlaştık. Şimdi diğer sorularınızı da yavaş yavaş bakayım. Çünkü benim aslında en çok altını çizmek istediğim konulardan bir tanesi de buydu. Çeviri yaparsanız zaten baştan kaybedersiniz. Şimdi bir arkadaşımız demiş ki, tabii ki önemli sorulardan bir tanesi bu. Demiş ki editörler ne kadar kazanıyor? Arkadaşlar şöyle bir konu var. Editörler askeri maaşın çok daha üzerinde kazanıyorlar ve bu giriş seviyesi maaşlar dahi 1000 liranın üzerindedir. Giriş seviyesi maaşlar dediğim şeyler, hani bu işte tamam ya senin videon çok güzel, gel işe başla dediğimiz arkadaşlar 1000 liranın üzerinde maaşlarla bu işe başlar ki yemek, yol parası bunların haricinde tutulur. Hani sigortası falan zaten yapılıyor. Ama eğer bu işte yetenekliyseniz, firmaya bir değer katıyorsanız, firmanın farklı olmasını sağlayacak haberler yapıyorsanız, ki hemen aklınıza birkaç isim gelmiştir zaten. Birçok sitede bazı insanlar var ve o siteyi aklınıza getirdiğinizde adresini daha yazarken adres çubuğuna, zaten o isimler, o editörler aklınıza geliyor. Eğer öyle bir editörseniz zaten kazancınız hak ettiğiniz şekilde oluyor. Sonuçta internette para kazanılmıyor diye bir şey yok. Tabii ki internet medyası da gelişiyor, internet reklamcılığı da gelişiyor ve siteler para kazanıyorlar. Bu parayı da çalışanlarıyla paylaşıyorlar ki kaliteli elemanlar, deneyimli elemanlar ellerinde kalabilsin. Sonuçta çok dişli bir piyasa. Bir editör diğer siteye çok rahat bir şekilde geçebiliyor daha iyi bir teklif alırsa. Siz de editörlerinizi elinize tutmak istiyorsanız iyi maaşlar vermek zorundasınız. Sonuçta boş elemanlar çalıştırmıyorsunuz. Editör dediğiniz insanlar az çok kalifiye eleman oluyorlar, giriş seviyesindekiler dahi. Normal kullanıcıdan bazı farkları oluyor. Sizin de bu farklı insanları bulmuşken elinizde tutmanız gerekiyor. Yani maaş konusunda sıkıntınız olmasın. Ben bazen diğer medyadaki arkadaşlardan bunu görüyorum. İşte kazanamıyoruz diyorlar. Uff diyorlar, sakın girmeyin, memur olun falan filan diyorlar. Ya oturup bir sorun. Sen bu işi 10 senedir yapıyorsun arkadaş. Kazanmıyorsun madem, niye yapıyorsun? Kazanmıyorsun, fotoğraf makinesinin en kalitelisini, bilgisayarın en kalitelisini nereden aldın, nasıl aldın? Yani bunları bir sormanız lazım bu arkadaşlara da. Kazanmıyorum diye bir şey yok. Sektöre girin arkadaşlar. Para olduğunu, kazanıldığını göreceksiniz. Eğer bu işte para olmasa bu kadar insan saf değil, salak değil, burada bu işleri yapmaz, bu kadar fazla uğraşmazlar. Yani bu kadar uğraşı başka bir işe verseniz zaten yüksek para kazanacağınızı tahmin edebiliyorsunuzdur. Şimdi bir önemli daha konu var. Arkadaşların hepsi bana soruyorlar. Abi sen hangi lise ve üniversiteden mezun oldun? Benim mezun olduğum lise ve üniversite olabildiğince basit. Ben meslek lisesi mezunuyum, elektronik bölümü mezunuyum. Sonrasında elektronik bölümlerini o zamanlar sadece öğretmen yapıyorlardı. Mühendislik bölümlerini falan almıyorlardı ki. Öğretmenlik fakültesi de çok fazla olmadığı için Türkiye'de puanları çok yüksekti. Doğal olarak iki şans tanındı. Ya üniversite okumayacaksın ya da okurken doktorlukla eş puan alıp öğretmen olacaksın, elektronik öğretmeni olacaksın ki orada da atanmak için yıllarınızı harcamanız lazım. Çünkü doğal olarak bir elektronik öğretmeninin öğretmenlik yapabileceği okul sayısı da çok fazla değil. Meslek lisesinde sadece yapabiliyorlar. Ya da iki senelik okul okuyacaksın. Bu kadar uzun anlatmamdan anlamışsınızdır, ben 2 senelik okul okudum. Meslek yüksek okulu okudum ve meslek yüksek okulu sonrasında ise hemen çalışmaya başladım. Yani kalkıp onu 4 seneliğe tamamlamadım. Yaklaşık olarak bir 8 senelik açık öğretim faciasından sonra sırf askerliği tecil edebilmek için o taraftaydım. Bir sürü böyle hileli hurdalı iş yaptık. Yok kayıt sildir, yok bir daha kaydını yaptır vesaire, bunu hepiniz yaşamışsınızdır. Daha sonrasında elektronik bölümlerine bir fırsat tanıdılar ve dediler ki ya siz zaten hali hazırda 2 sene okumuşsunuz. 4 sene okumayın bari açık öğretimde. Ara dersleri verin ve sizi 3'ten başlatalım. O sayede gittim açık öğretimden 4 senelik mezun oldum. Yani eğitim olarak baktığınızda çok da üniversite konusunda başarılı, tecrübeli bir insan olduğum söylenemez. Ama elektronik kısmında okumam ve üniversitede de en azından mikro işlemciler konusundaki öğretmenlerimizin gerçekten çok ilgili ve alakalı olmaları sayesinde şu an işimi yaparken teknolojiyi anlamam konusunda bana çok çok fazla yarar dokunan bilgileri almayı başardım. Bir elektronik mühendisi ise bu konuda çok çok daha tecrübeli olacaktır. Çünkü elektronik mühendisi insanlar artık devre şemaları yayınlandığında ya da bir mikro işlemcinin mimarisi çıktığında, eğer bu konulara meraklı ve araştırmacı biri ise çok daha fazlasını sizden görebiliyor, çok daha fazlasını anlayabiliyor, çok daha derinlemesine araştırmalar yapabiliyor. Yani eğer bir bölüm okumak istiyorsanız tavsiyem İngilizceyi bir şekilde halledin. Elektronik mühendisliği veya benzeri bir şey okuyun. Bakın bilgisayar mühendisliği de burada elektronik mühendisliği arasında fark var. Şimdi bilgisayar mühendisliği okursanız bilgisayar mühendisliği yazılım üstüne gelişiyor bizim ülkemizde. Yani bilgisayar mühendisliği dediğiniz zaman bilgisayarı komple icat eden adam değil. Sadece yazılım yazan, C bilen, Delphi bilen adamlar oluyorlar. Ve bu adamlar bellek değiştirme konusunda bile bazen yolda kalabiliyorlar. O kadar hani bir değişik eğitim sistemimiz ve isimlendirmemiz var bence. Ama elektronik mühendisi olursanız, merakınız varsa yazılım da öğrenebilirsiniz zaten. O çok zor bir konu değil. Elektronik konusunda çok deneyimli olursunuz. Teknolojileri çok daha net anlarsınız. En azından bu kablosuz teknolojiler nasıl çalışıyor falan dendiğinde bilirsiniz ki bu işler aslında çok basit. Yapılamaz diye bir şey yok. Çalışma meselesi. Çalışma mantığını çözdüğünüz için de her şeyi çok daha net anlayabilirsiniz. Ben şimdi burada bir soru sormak istiyorum. Bu bizim ülkemizde çok değişik bir konu. İnsanlar üniversite okuyorlar ama okudukları üniversitedeki hani mesela öğretmenlik okuyor. Aslında öğretmen olmayı istemiyor. Sadece askerlik dolayısıyla veya ailesinin baskısı dolayısıyla bir 4 senelik fakülte kazanmak için girmiş okumuş oluyor. Siz acaba üniversitede hani okuduğunuz bölümün mesleğini yapmayı düşünüyor musunuz? Bunu çok merak ediyorum gerçekten. Yani ben öğretmenlik okuyorum, mutlaka öğretmen olacağım mı diyorsunuz? İşte tarih okuyorum, mutlaka tarihçi mi olacağım diyorsunuz? Yoksa ben parasına bakarım arkadaş. Bugün öğretmenlikten mezun oldum ama parayı farklı yerde buldum, inşaatta buldum, gider inşaatta da çalışırım diyorsanız, müteahhit olurum diyorsanız, burada da sanki müteahhitlik kötü bir şeymiş gibi söyledim ama yazabilirsiniz. Genel olarak bir bakalım sonuçlara. Genel olarak %50'lik bir oran var. Bu arkadaşlar, ben öğretmenlik okuduysam öğretmen olurum diyorlar. Bu değişik bir düşünce daha çok makine mühendislerinde ve doktorlarda işe yarıyor diye biliyorum. Bir de bugün işletme mühendislerinde gerçekten eğer bu bölümlerden mezunsanız mesleğinizi net bir şekilde yapabiliyorsunuz. Çünkü bu aranan meslekler. Ama diğer meslekler için çok da fazla şey söylemiyorum. Bu arkadaşlar memnun kalmayabiliyorlar. Ama genel oylara baktığımızda oldukça yeterli sayıda oy topladığımızı düşünüyorum. Yine %50-50 bir oran mevcut. Bir oran zaten %25'lik bir oran direkt kafadan silmiş durumda olayı. Diyor ki ben hani kesinlikle okuduğum bölümde çalışmayacağım. Farklı bir şeyler yapmak istiyorum diyor. Demek ki bölümünden pişman olmuş. Bir grup var ki zaten ben para kazanmama bakarım arkadaş, bölümüm fark etmez diyor. Bence en doğru hani günümüze uygun şey o. Parayı veren düdüğü çalar şıkkı. Bir diğer grupta var ki bunlar idealist insanlar. Herhalde makine mühendisliğinde falan okuyorlar diye düşünüyorum. Kaliteli bir bölümde mesela Boğaziçi'nden, ODTÜ'den mezunsa zaten yapsın bu işi. O arkadaşlar da diyor ki ben bölümden mezun olduktan sonra mutlaka bu bölümle ilgili bir iş yapacağım. Evet, şimdi kapatalım ve bu oylama sonuçlarını şöyle söyleyeyim. Şimdi biz videonun tekrarını yayınlarken oylamaları yapıyoruz. Bundan anlatıyorum ama ne yazık ki tekrar kısmında bu oylamaları göremiyorsunuz. Görebilmek için yazılı kısmı okumanız gerek arkadaşlar. Buradan tekrarı izleyenler için de bunu belirteyim. Şimdi tekrar bir sorularınıza bakayım. Sorularla devam edelim ve ondan sonrasında evet mesela demiş ki Mesut abi günlük kaç saat uğraşmak lazım demiş bu işte. Tatil nasıl gerçekleşir demiş. Arkadaşlar aslında günlük çok da fazla uğraşmanız gerekmiyor. Zaten teknolojiye meraklı bir insansınız. Keyifle yapıyorsunuz bu işi. Yani evde oturduğunuzda ne yapıyorsunuz size sorayım. Ben genelde eşimden izin alabilirsem evlendikten sonra biraz öyle oluyor. Bilgisayarın başına otururum, sağa sola bakarım. Teknoloji sitelerine bakarım. YouTube'a girerim, ne video çıkmış, acaba yeni aksiyon videoları var mı diye bakarım. Bazen girerim aksiyon figürlerini incelerim, bazen girerim uzaktan kumandalı cihazlar nereye gitmiş diye fiyatlarına bakarım. Mesela bu tip araştırmalar yaparım. Zaten bilgisayarın başında oturup bilgi almaya çalışıyorum. Siz de büyük ihtimalle zaten böyle yapıyorsunuz. Yani teknoloji literatürü olursanız eğer, inanılmaz aktif bir sosyal yaşamınız yoksa sizi çok da zorlayacak bir zaman sınırlamanız olduğunu düşünmüyorum. Ama teknoloji editörleri genelde 24 saat esaslı çalışır. Yani kafanızda bir iş varsa zaten uyuyamıyorsunuz. O işi bitirmeniz gerekiyor. Açıkçası hayatınız bir şekilde teknoloji editörüyseniz teknolojinin iç içe oluyor. Çünkü yani bir cihaz aldınız elinize, yeni bir cihaz. Hemen bunun incelemesini çekeyim falan diye düşünebiliyorsunuz. Ben çok oldu yani parayla satın aldığım şeyleri de gittim sitede inceledim. Halbuki bu bizim pek prensibimiz değil. Eğer firma size değer verip ürünü yollamıyorsa arkadaşlar o ürünü incelemezsiniz. Çünkü bu iki taraflı bir ilişki. Biz teknoloji siteleri olarak her ürüne para yettiremeyiz. Sonuçta diğer firmanın da bu ürünün incelenmesi, kullanıcılara bir şekilde ulaştırılmasına ihtiyacı varsa size bunu ulaştırmak zorunda. Bu yüzden böyle bir ikileme düşüyorsunuz. Fakat kimi zaman para verip enteresan ürünleri, Türkiye'ye gelmeyecek ürünleri bazen incelediğinde oldu. Yani kısacası zamanı eğer çok takıyorsanız, benim kısıtlı zamanım var diyorsanız pek de size göre bir iş olduğunu söyleyemem. Bir teknoloji sitesi editörü olarak ne kadar sıklıkla akıllı telefonu değiştiriyorsun denmiş. Arkadaşlar ben şöyle söyleyeyim, ben Donanım Haber'de çalışmaya başlamadan önce zaten akıllı telefonları kullanıyordum. Diyeceksiniz ki 10 sene önce akıllı telefon var mıydı? Vardı. Windows Mobile vardı biliyorsunuzdur. Kalem dokunmatik cihazlar. O zaman Escort PC vardı. Eski bilgisayar merakları bilirler. Escort PC'nin bende akıllı telefonu bile vardı. Hani bugün Casper Expert telefon üreteceğiz dediğinde ya Türk üretici telefon üretiyor falan diye böyle millet abartıyor. Basın bültenleri falan geçiyorlar ya sanki bir mucize başarmışlar gibi. Ya da böyle General Mobile Discovery'i görüyoruz işte Türk üretici telefon falan diyorlar. Escort'un da hani akıllı telefonu vardı. 10 sene önce vardı yani kullanıyorduk biz. Ben o dönemden bugüne 6 ayda 8 ayda bir cep telefonu değiştire değiştire geldim. Zaten benim bu işe girerken de en büyük hani artılarımdan bir tanesi belki de bugünlere daha hızlı gelmemde yetişmemdeki sebeplerden bir tanesi. Ben zaten bütün varımı yoğumu bu teknolojileri harcadığım için sadece akıllı cep telefonu değil bilgisayar konusunda zaten bütün donanımları denemiş kullanmış biriydim. Editör değildim evet ama kendi paramla kullanıyordum. Çok mu kazanıyordum? Tamam çok çalışıyordum. İyi bir para kazanıyordum ama öyle çok çok da mükemmel bir para kazanıp süper lüks içinde de yaşamıyordum. Birçok şeyi taksitten alıyordum. Ama alıyordum bir şekilde. Yani meraklıysanız eğer bu ürünlere bir şekilde ulaşıyorsunuz. Abi benim tavsiyem eğer hani kafanızda editör olma varsa, editörlüğü düşünüyorsanız bu özellikle hani liseyi yeni bitirmiş arkadaşlara veya üniversite sınavına üniversiteyi bitirmiş arkadaşlara tavsiyem olsun aynı zamanda. Gidin arkadaşlar bir yerlerde çalışın ve kazandığınız parayı direkt olarak merak ettiğiniz şeyleri edinmek için harcayın. Sigara falan kullanıyorsanız zaten bilmiyorum aklı çok selim insanların bu işleri yapacağını zannetmiyorum. Sigara falan sakın bulaşmayın derim. Hani oraya harcayacağınız parayla benim gibi kendi başınıza da deneyim sahibi olabilirsiniz, donanım sahibi olabilirsiniz. Abi gazetelerin TV kanallarının teknoloji haberlerine de gözle bakıyorsun. iPhone 6 şöyle mi olacak diye animasyonlar oluşturmuş, konsept tasarımları haber yapan gazeteler var demiş. Şimdi arkadaşlar gazetelere baktığımızda Türkiye'de gazetecilik anlayışı tamamen bitmiş durumda. Hani bu benim kendi görüşüm. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Özellikle web tarafında erotik sitelere dönüşmüş durumdalar. Başlıkların hiçbirinde içerik yazmaz. Flash flash flash şöyle şok şok şok tarzında şeyler yazarlar. Girersiniz içeride hiçbir haber yoktur. Sadece tek amaçları vardır oraya tıklayın para kazansınlar. Çünkü onların reklam fiyatları uçuktur. Ve doğal olarak kullanıcılar erotik resimlere daha fazla ilgi gösterdiği için veya askerlik düşecek gibi bir haber yaptıklarında inanılmaz fazla tıklama aldıkları için kullanıcı sayıları inanılmaz abartı görünür. Ve buradan iyi para götürürler. Bazen meclise bir öneri verildiğini görürsünüz. Anlamsız bir öneridir. Kabul edilmeyeceği %100 kesindir ama manşetten girerler askerlik kısalıyor diye. Doğal olarak bütün genç insanlar da buna tıklar. Çünkü ülkemizde askerlik bence ülkemizin gelişmesini engelleyen, bu hani zorunlu askerlik ülkemizin gelişmesini engelleyen sorunlardan bir tanesi. Bunu da ayrıca konuşuruz. Yanlış anlamayın burada çok daha farklı düşüncelerim var ama. İşte yani gazeteler zaten yani haber yapmadıkları için teknoloji konusunda da süper işler çıkartmalarını beklemiyorum. Geçenlerde yine böyle bir site hatta dini diye yayınlar yapan işte kendini tutucu olarak gösteren bir yayın grubu Crack nasıl yapılır diye şey yenildi arkadaşlar. Yani Crack'in yapılmaması gereken hırsızlık olduğunu bile bile bu site Crack nasıl yapılır diye bir içerik yayınlayabiliyorsa haber sitesi siz artık gerisini neler yapabileceklerini düşünün. Mesut abi haber araştırmalarını yurt dışındaki hangi teknolojilerinden yapıyorsun? En çok bilinenler veya ilginç bilgileri bulabileceğim siteler hakkında bilgi verebilir misin? Arkadaşlar zaten böyle bir bilgi soruyorsanız ben sorayım. Söyleyeyim size net bir şekilde söyleyeyim. Kırılmayın bana. Ha, bu işi yapmayın. Açıkçası yurt dışında popüler siteleri bilmiyorsanız yurt dışındaki önemli teknoloji portallarından şu ana kadar bir haberiniz yoksa bunu benden soruyorsanız Google'dan araştıramıyorsanız bu işte çok da yetenekli olduğunuzu söyleyemem. Kırılmayın. Baştan gerçekleri duymanızda yarar var. Ben burada zaten çıkıp da hepiniz editör olabilirsiniz falan demiyorum. Sadece editör olmak isteyen arkadaşların kafasındaki soruları cevaplamak istiyorum. Dediğim gibi bu yola hiç çıkmayın. Bu yol zor bir yoldur. Araştırmayı bilmeniz, öğrenmeyi bilmeniz gerekir. Ve belli bir deneyim sahibi olmadan da gerçekten bu işlere fazla bulaşamazsınız. Bir arkadaş demiş ki Mesut abi erkeğin maaşı sorulmaz. Onu okudum. Yavaş yavaş sorular aşağı doğru indiğim için bazen tekrar sorular gelebiliyor. Yine maddi beklentilerle ilgili sorular vardı. Onları cevapladım. Maaş çok fazla sorulmuş. İnanılmaz fazla maaş soran kişi var ki ben bu işe başladığımda açıkçası hiç maaşını düşünmüyordum. Önemli olan benim için hani o boş vakitlerimde bir blogum olsun, o blog bir şeyler yazayım ve insanlardan yorumlar alayım de. Hani birazcık da kendinizi göstermeyi, insanların bilginize karşı böyle sizi işte takdir etmesini seven bir insan olmanız lazım. Böyle bir değişik bir şey de var. Çünkü Parayla arkadaşlar fokus olursanız, parayla fokus olursanız bu işi yapamazsınız. Yani sizin tatmin eden şey insanların teşekkürü ve size duyduğu açıkçası saygı olmalı. Eğer bu saygıyı edinmeden siz direkt paraya koşarsanız çok da fazla sizi seven insan etrafınıza toplanmaz. Ve belli bir yerden sonra boşlukta kendi kendinize konuşuyor olursunuz. Ve doğal olarak sizi seven insanlar da yoksa eğer para da kazanamazsınız. Bence para ikinci öncelik olmalı. Şimdi para hakkında konuştuk ama para ikinci önceliğiniz olsun. İlk baştaki hedefiniz tanınırlık olsun, insanlara ulaşmak olsun, bilginizi aktarmak olsun, düşüncelerinizi paylaşıp oradan bir ses alabilmek, tepki alabilmek olsun. Çünkü çok önemli bir şey. Bazen bir fikir paylaşıyorum, bazen bir ürün hakkında negatif bir şey yazıyorum. Onu savunanlar geliyor hemen, onlarla beraber bir fikir alışverişi yapıyoruz. Bazen bir şeyler öğrendiğim oluyor kullanıcılardan. Bilmediğim bir konuyu eleştirmiş oluyorum ve hemen beni düzeltiyorlar. Ki kullanıcılar her zaman sizden daha fazla bilirler. Bunu unutmayın, çünkü çok fazla bir kitleye hitap ediyorsanız eğer o kitle zaten sizden daha fazla cihaz kullanan insanlardan oluşuyor. Hani nasıl olabilir diye düşünürsünüz. Şimdi şöyle düşünün. 1 milyon insana hitap ediyorsunuz. 1 milyon insanın hepsi doğal olarak sizinle aynı cihazları kullanmıyor. Hepsi farklı cihazlar kullanmış. Farklı deneyimlere sahip insanlar oluyorlar. Ve doğal olarak sizin bilmediğiniz şeyleri bilmeleri de çok büyük olasılık oluyor. Ve sizi anında düzeltiyorlar. Bu konularda da bozulmamanız lazım. Öğrenmekten hoşlanıyor olmanız lazım ki eksikleriniz giderilsin. Biz bugünlere açıkçası üyelerimizin bizi ısrarla düzeltmeleriyle geldik. Bazen hani öyle bir düzeltiyorlar ki benim çok olmuştur. Yanlış bir haber yazmışsınızdır, yanlış anlamışsınızdır. Düzeltmişlerdir. Öyle bir bozulursunuz ki o akşam uyuyamazsınız. Hani kullanıcıları. O yüzden onlar sizi hatasız olmaya zorlarlar. Bugünlere kadar getirirler. Dediğim gibi değişik bir olay editörlük. Hani böyle ara ara konuşuyorum bazen. Anılardan da depreşiyor böyle size söylüyorum ama umarım çok da böyle dağınık gitmiyordur konu. Olabildiğince sizlere bu konu hakkında yardımcı olmaya çalışıyorum. Evet, bazı arkadaşlar hala da aynı sorular tekrar edilmiş ister istemez. Şimdi dilerseniz arkadaşlar şöyle yapalım. Ben hani teknoloji kısmında editör nasıl olunurla ilgili gerekli bilgileri verdiğimi düşünüyorum. Ne dedik? İlk önce bir dile sahip olmanız lazım. Kendi dilinizden farklı. İngilizce bu konuda başlangıç olması açısından oldukça önemli bir dil. İngilizceye hakim olmanız lazım. Teknik dokümanları, teknik sunumları anlayabiliyor olmanız lazım. Daha sonrasında ise bu işe meraklı olmalısınız. Gerçekten araştırma ruhuna sahip olmalısınız. Ve bu araştırma ruhunu da bir şekilde pratiğe dökmüş olmalısınız. Yani nasıl bir blogunuz falan olmalı. Ve burada uzun süredir yazıyor olmalısınız. Haberleri nasıl bulacaksınız bunu da anlattım sizlere. Sakın ola Türkçe sitelere çok fazla girmeyin. Yurt dışına araştırın. Merak ettiğiniz, ilgi duyduğunuz konularda yazın. Teknolojiyle alakalı her şeyi yazabilirsiniz. Bugün uzaktan kumandalı bir helikopterce bence teknolojik bir gelişmedir. Eğer özel bir radyo frekansıyla çalışıyor, çok daha uzağa gidiyor vesaire ise, sektörüne yenilik getiriyorsa bunu da haberlerini yapabilirsiniz tabii ki. Haber yaparken ne yapacaksınız bunu da anlattım. En az 3-4 farklı kaynaktan okuyup haberi öğrendiklerinizi yazacaksınız. Kesinlikle çeviri yapmayacaksınız. Yani İngilizce bileceksiniz, araştırmacı bir kişiliğiniz olacak, blogunuz olacak, 3-4 farklı kaynaktan öğrendiklerinizi yazacaksınız. Daha sonrasında önemli şartlardan bir tanesi dedik bu, bakımlı bir insan olacaksınız. Kamera karşısına çıktığınızda arkadaş bu halde kamera karşısına çıkılır mı denmeyecek. Size şöyle kendimden bir örnek vereyim. Ben bir gün işte bir güç kaynağı incelemesi yapacağım. Hatta ilk videolara bakarsanız ilk güç kaynağı incelemelerinden bir tanesidir. Yorumlarda hala duruyordur büyük ihtimalle. Kullanıcılardan bir tanesi dedi ki arkadaş dedi ben o gömlekten bakkala gitmem. Sen çıkmış video çekiyorsun ve o kullanıcıya çok fazla destek olunmuş. O gömleği gittim evde çöpe attım direkt. Yani bakımlı olmak ilk şart, çünkü kullanıcılar kamera karşısına çıktığınızda ister istemez size bakıyorlar. Bu bir video sonuçta. Ve hem sesinizle, hem ses tonunuzla, hem anlatımınızla, hem de görüntünüzle o kullanıcıya hitap ediyor olmanız lazım. Burada bakımı derken saçınızı böyle çok abartı falan yapın demiyorum. Hani küpeler, gözlükler falan demiyorum. Sadece ya çıktığınız zaman arkadaş tamam hani kameraya yakışmışsın densin. Süper yakışıklı olun da demiyorum. Hani buradan bunu çıkartabilmişsinizdir diye düşünüyorum artık. Daha sonrasında ise dedik ki para öncelikli çalışan kişiyseniz, sizin hedefinizde çok para kazanmak varsa hani doktor olun, pilot olun. Mesela para odaklıysanız yani direkt olarak onu söylüyorum. Makine mühendisliği diye bir bölüm var. Oradan mezun olan insanlar çok rahat iş buluyorlar mesela. Daha sonrasında bugün işletme mühendisliği diye bir şey var. Oradan eğer iyi bir üniversiteden mezunsanız direkt olarak 4.000-5.000 lira maaşla işe girebiliyorsunuz. Bu işleri yapın. Ama siz editör olacaksanız Buradaki ilk tatmin nesneniz insanların sevgisi, insanların sizden bilgi almak istemesi, sizin etrafınıza toplanması olsun. Para odaklı çalışırsanız bu işte çok da başarılı olamazsınız diyorum. Son bir kez daha bu konuyla ilgili sorular var mı onlara bakacağım. Daha sonrasında ise teknoloji hakkındaki sorularınızı cevaplayacağım. Yaklaşık olarak 18 dakikamız kaldı. En azından bu 18 dakikayı Android 4.3'teki gelişmeler, yeni Motorola telefonlar, Android 4.3'te beraber hayatımıza neler girecek, Google'ın lansmanında tanıtılan Chrome Stream cihazıyla beraber neler yapılabiliyor, bunları konuşarak geçirebiliriz arkadaşlar. Çünkü editör nasıl olunur kısmını herhalde anlatabildiğim kadar anlattım diye düşünüyorum. Bundan sonrası can sıkıcı bir yer olabilir. Sizin İngilizcenizi nasıl geliştirdiniz denmiş. Ben üniversitede hazırlık okumayacağım ama yine de tam olarak öğreneceğimden emin değilim. Ha okuyacağım demiş, pardon atladım orayı. Şimdi arkadaşlar ben İngilizcemi nasıl geliştirdim? Ben ortaokulda özel ders aldım. Sağ olsun hocam, hani zaten bir deniz subayıydı. Kendisinin çok iyi bir İngilizcesi vardı. Ahmet Sena Kutlu kendisi. Ve sağ olsun hani ben tembel bir öğrenci olmamaya çalışmama karşın bana itinalen ders çalıştırıp belli bir seviyede bir temele sahip olmamı sağladı. Buradan kendisini sevgiyle, saygıyla anıyorum. İnşallah çok çok iyi yerlerdedir. En son paşa oldu diye biliyorum zaten. Rütbesi bayağı bir artmıştı. Kendisinden öğrendim. Yani İngilizce öğrenmek için bence en iyi yollardan bir tanesi özel ders almak. Yani kursa gitmek falan değil. Kesinlikle İngilizcesi iyi olan bir üniversiteli öğrenciden bile olsa bir saat alın, bir şekilde ondan öğrenin. Özellikle İngilizce öğretmenliği bölümünde çok yetenekli arkadaşlar olabiliyor. Orada size yardımcı olmak isteyen üniversiteli insanlar olacaktır. Hem de uygun fiyatlarla ders verirler diye düşünüyorum. Onlardan öğrenebilirsiniz. Daha sonrasında ise bir temeliniz varsa bazı servisler var biliyorsunuz. Arkadaş buluyorsunuz, eşleşiyorsunuz, internetten konuşabiliyorsunuz. Bu tip servisleri kullanabilirsiniz. Veya oyunlar vasıtasıyla tanıştığınız insanlarla konuşabilirsiniz ki bu tip oyunlarda MMO oyunları, yani bu işte bir karakterinizin olup İşte o karakterle görevler yapmaya çalıştığınız insanlarla buluştuğunuz çok büyük çaplı multiplayer oyunlarda konuşma desteği varsa o tip gruplarda da İngilizcenizi rahat bir şekilde geliştirebilirsiniz. Cem Yılmaz aslında çok iyi bir örnek vermişti. Ben onun o örneğini her zaman çok severim. Demişti ki İngilizce konuşurken önemli noktalardan bir tanesi de utanmayın. Sonuç olarak bir turist gelip Türkçe konuşmaya çalıştığında nasıl utanmıyorsa, kemküm ettiği anda siz anlayabiliyorsanız konuşma konusunda da öyle bir durum var. Bilmiyorsanız da konuşun. Karşı taraftaki insan zaten sizin İngilizce yarım yamalak bildiğinizi anlayınca size yardımcı etmek isteyecektir eğer hayvan değilse. O konuda bir sıkıntınız olmasın. Ama okuyarak öğrenmek için de tabii sözlükte kullanmanızda yarar var. Bir de ek olarak şu var. Hani elektronik bölümü mezun olduğum ve bu konulara çok fazla meraklı olduğum için ister istemez terimlere çok aşinayım. Bir teknolojinin nasıl çalıştığını zaten en baştan tahmin edebiliyorum. Anlamam biraz daha kolay oluyor. Merhaba Mesut abi. Anladığım kadarıyla bir editör olarak zamanının büyük bir bölümünü PC başına araştırma yaparak geçiriyorsun. Aile kurmayı nasıl başardın merak ettim demiş. Arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. Bilgisayarcı insanların böyle kız mız bulma konusunda çok fazla şansları olmuyor. Özellikle benim gibi çok da tutucu bir insansanız birilerinin sizin aradığınız özelliklerde insanı, eğer o da sizin gibi birini arıyorsa tanıştırması gerekiyor. Sağ olsunlar beni, yani şu anda en değerli varlığım olan eşimle bir arkadaşım tanıştırdı. Sırrı bizim satış müdürümüz. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. Sırrı'nın eşi, eşimin arkadaşıydı. O şekilde bir arkadaş grubunda bir araya geldik. Birbirimizi beğendik görüntüsüyle ve evlendik arkadaşlar. O süreç böyle sonuçlandı, onu da söyleyeyim. Yani eğer çok bilgisayara meraklıysanız ve böyle katı kurallarınız varsa, işte sigara içmeyecek, içki içmeyecek vesaire falan tarzında, birilerinin tanıştırması gerekebiliyor. Çevresi geniş olan birileri. Merhaba Mesut Bey. Öncelikle teşekkür ediyorum bu yayından dolayı. Ülkemiz malum teknoloji açısından çok geride. Peki bu ilerleme nasıl olacak? Bir editör olarak bu konudaki yorumunuz nedir demiş. Evet arkadaşlar, son olarak aslında bunu da cevaplayayım. Bundan sonra bu Google'daki Android 4.3 olaylarına gireceğim. Yavaş yavaş biraz teknolojiden de bahsetmeye başlayalım. Şimdi şöyle bir olay var. Mesela ülkemizdeki teknolojik gelişmelerin neden tam olarak hani yurt dışındaki ülkelerle bir olmadığı falan konuşuluyor. Aslında biz ülke olarak yeni bir ülkeyiz. Hani cumhuriyete baktığınızda 100. yılını hedeflemiş durumdayız. Daha 100 yıl geçmedi bile cumhuriyetimiz üstünden ki medeniyete ayak uydurmaya başladığımız yıllar cumhuriyet yıllarımız tabii ki. Yani Allah'ın bir lütfu diyeyim, Atatürk sayesinde bugün medeni Türk milleti kuruldu, Türkiye'deyiz ve bir hedefimiz var. Oraya doğru bir şekilde aksak adımlarla da olsa, kimi zaman aksasa da bu ilerlemeye çalışıyoruz. Ve ülkemizde bence bu kısa sürede yapılan atımlara baktığınızda bence çok büyük yollar kat etmiş insanlarız biz. Yani Türk insanı gerçekten çok büyük mücadeleler vermiş durumda. Bugün teknoloji kısmında Turkcell gibi çok büyük bir değerimiz var. Tamam, %100'ü Türk sermayesiyle kurulmuş olmayabilir. Yani şu an Türk sermayesi olmayabilir ama bugün dünyaya baktığınızda zaten artık öyle bir kavram da kalmadı. Ama bir Türkiye'nin değeridir Turkcell. Mesela orada bir sürü teknoloji geliştiriliyor. Sonuç olarak tasarım yapan şirketlerimiz var. Mühendislerimiz var, yine yazılım geliştiriyorlar. Askeri tarafa baktığınızda yeni yatırımlar sayesinde askeri silahlar, askeri teknolojiler geliştiren bir sürü mühendisimiz var. Ve gerçekten iyi şartlarda çalışıyorlar. İyi şeyler yaptıklarını görüyoruz hep beraber. Doğal olarak ülke olarak ben teknolojik açıdan tamam, hani çok süper ülkelere göre geride düşünebilirsiniz. Bir Amerika gibi atom bombasını bugün anında yapacak ya da bir uçak gemisini kendimiz sıfırdan dizayn edip nükleer motorla çalıştıracak durumda değiliz belki ama bence çok da geride değiliz. Yani birazcık daha zaman verilirse ülkeye çok daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Yeter ki insanlar birazcık daha anlayışlı olsunlar birbirlerine karşı. Bu herkes için geçerli. Herkes herkese rahat bırakırsa, ki Türk insanının bence en büyük sıkıntısı odur. Birbirleriyle çok fazla uğraşır bizim insanımız. Hani Ali ne yapmış, Veli ne yapmış, sürekli onlarladır. Kendi ne yaptığına çok fazla bakmaz. İnsanlar birazcık daha ben ne yapıyorum, ben ne yapabilirim diye düşünmeye başlarlarsa, ki yavaş yavaş böyle bir akım oluşuyor. Eğitim seviyemiz arttıkça bu daha da fazla olacak diye düşünüyorum. Çok daha iyi yerlere geleceğiz. Yani ben dediğim gibi ülkemin çok da geride olduğunu düşünmüyorum. Bugün insansız uçak geliştiren sayılı ülkelerdeniz. Tamam, insansız uçaklarımız silah taşıyamıyor olabilir ya da rakipleri gibi radara yakalanmazlık özellikleri belki yoktur ama sonuç olarak işimizi görüyorsa bence yeterli. Evet arkadaşlar, şimdi yavaş yavaş artık son 12 dakika. Burada yeni Google teknolojilerinden Android 4.3'ten bahsedelim. Android 4.3 ile beraber neler geldi? İlk olarak şunu söyleyeyim, OpenGL ES 3.0 desteği geldi. Bu daha iyi grafiklerde, daha hızlı, daha verimli oyunlar oynayabileceğimiz anlamına geliyor bu konuda. Belki Android tarafında aynı iPhone'da da olduğu gibi daha kaliteli oyunlar görmeye başlayabiliriz artık diye düşünüyorum. Aynı zamanda yine önemli geliştirmelerden bir tanesi var. Bu da düşük güç tüketen Bluetooth profili. Aslında uzun zamandır var, geliştiriliyor. Özellikle akıllı saatler için bir devrim olacağı ve cep telefonlarının pil ömrünün oldukça fazla Bluetooth üzerinden, hani azalan pil ömrünün diyeyim, artık azalmayacağı konuşuluyor. Akıllı Bluetooth düşük güç profili sayesinde Android direkt olarak donanımlara müdahale edilmesine izin verecek. Ve yazılımcılar bu düşük güç modunu kullanarak akıllı saatlerle cep telefonunuzdan daha az pil harcayarak haberleşme sağlayabilecekler. Yine önemli konulardan bir tanesiydi bu. Android tarafındaki büyük eksikliklerden bir tanesiydi. Wi-Fi profilinde bazı değişikliklere gidildi, bazı Wi-Fi ayarları geldi. Yine Wi-Fi arama modunda da, kablosuz bağlantı teknolojilerinde de bazı değişikliklere gidildi. Güvenlik açısından da yine Android 4.3'te geliştirmeler var. Fakat ben her zaman şunu söylüyorum size, Android 4.3'e geçilmiş olması ya da Android 4.3 güncellemesini almanız cep telefonunuzun şahlanıp hiç yapamadığı şeyleri yapabileceği anlamına da gelmiyor arkadaşlar. Birçok insan buna takılmış durumda. Mesela diyorlar ki bende Galaxy S4 var, ne zaman 4.3 güncellemesini alır? Yani aldığında ne bekliyorsunuz? Bu da çok önemli. Bunu soruyorum size. 4.3 aldığında neyin değişeceğini düşünüyorsunuz? 4.3'teki hangi teknoloji hayatınızı kolaylaştıracak da S4'e gelmesini bekliyorsunuz? Android tarafındaki kullanıcıların işleri rahat olsun. Cep telefonları 4.0'sa bile burada tek bakmaları gereken şey üretici firmanın onlara saldığı ROM stabil mi değil mi? Gerisi çok da tın hikaye. Hani 4.2.2 olmuş, işte iki parmaktan indirdiğimde yeni menüler geliyormuş falan filan. İnanın Android tarafında deneyimi çok da farklılaştırmıyor. Zaten markette bir sürü uygulama var. Bu uygulamalar sayesinde yeni gelen özelliklere kavuşabiliyorsunuz. Bence burada önemli konu Android 4.0'a geçmek. 4.0'a geçtikten sonrası zaten uygulama konusunda bir sıkıntınız yok. Birçok uygulama 4.0 Plus istemeye başladı artık, yeni güçlü uygulamalar. Bu konuda bir sıkıntınız kalmayacağını düşünerek Android 4.3'e ne zaman geçeriz, ne yaparız diye bence çok fazla düşünmeyin arkadaşlar. Biliyorsunuz yine Nexus 7 de tanıtıldı, Android tarafındaki 7 inçlik tablet. Yalnız 7 inçlik tablette beni hayal kırıklığına uğratan şey Snapdragon S4 Pro platformunun kullanılmasına rağmen Full HD bir ekranla birlikte gelmesi. Biz çok söyledik, Snapdragon S4 Pro Full HD ekranlar için hazır değil. Bu da o platformun yine webde gezerken, müzik dinlerken, film izlerken iyi bir deneyim sunacağını ama oyunlarda çok da istediğiniz üst düzey deneyimi yaşayamayabileceğiniz anlamına geliyor. Snapdragon S4 Pro Full HD ekranları sunamadığı için yazılım geliştiricilerinin en azından oyunları ekranınız Full HD olsa dahi 720p'de çalışacak şekilde ayarlaması gerekiyor ki Android tarafında şu anda bir karmaşa söz konusu, bir bölünmüşlük söz konusu. Program geliştirici hangi cihaza nasıl bir geliştirme yapacak, hangi cihaz özelleştirme yapacak, bu konuda bir fikir sahibi olmadığı için bu tip sorunlar yaşanabiliyor arkadaşlar. Nexus 7 de bence yani fiyatı dışında herhalde alınabilir pek bir yanı olmayan bir cihaz olacak. Şu anki donanımsız özelliklerine baktığında beni etkileyen bir cihaz olmadı. Tamam Android 4.3 ile geliyor, güncel olabilir ama ben her zaman söylüyorum, bir tablet alacaksanız Android tabletlerden uzak durun. Yani bu hangi tablet olursa olsun gidin bir iPad alın tablet alacaksanız. Şu anda iOS tablet kısmında gerçekten çok başarılı. Aynı zamanda Google'ın etkinliğinde bir cihaz daha tanıtıldı. Bu da USB bir siteye benziyor. Televizyonunuza takıyorsunuz ve Android cep telefonlarınızdan ya da diğer akıllı cihazlardan, dizüstü bilgisayar da olabilir bu, kablosuz olarak görüntüleri televizyonunuza aktarmanızı sağlıyor. Televizyonunuzu bir akıllı cihaza dönüştürüyor. Zaten birçok televizyonda bu tip özellikler var ama olmayan cihazlar da var. Aynı zamanda görüntü aktarımını daha uyumlu, daha açık kaynak kodlu bir hale getirebilmek için de yine Google'ın düşündüğü ev cihazlarından bir tanesi, $35'lık da bir fiyata sahip olacağı için birçok kişi denemek için bile alacaktır diye düşünüyorum. Yalnız bu cihaz direkt olarak ekranınızı televizyona kopyalamıyor. Sadece dilediğiniz görüntüleri televizyona aktarmanızı sağlıyor. Yani Apple'ın başarılı AirPlay özelliği gibi değil hala arkadaşlar. Bunun altını çizelim. Bir diğer geliştirme de var Android tarafında. Biliyorsunuz Google çok uzun zamandır WebM isimli bir video formatı üstüne duruyor. WebM formatı nedir? Web Media yazılıyor. Şimdi hızlı okuduğum zaman anlaşılmayabilir. Benim de telaffuz konusunda çok başarılı olduğum söylenemez. Bu kodek açık kaynak kodlu bir kodek ve açıkçası MPEG standartlarına, o konsorsiyuma bağlı kalmak istemiyor Google. Açık kaynak kodlu, herkes tarafından geliştirilebilen bir kodeyi webde yaymak istiyor. Ve böylece bütün akıllı cihazların, bütün piyasaya çıkacak diğer elektronik cihazların video oynatma yetenekleri varsa eğer, WebM sayesinde hiçbir lisanslama sorunu olmadan video oynatabilir hale gelmesi konusunda çalışmalar yapıyor. Ve Android platformu da 4.3 ile beraber WebM'e daha fazla destek verir hale geldi. Bu kodeyi de artık Android cihazlar daha iyi sentezleyecekler. Açık kaynak kodlu bir platform olduğu düşünüldüğünde belki Apple tarafından da çok güçlü bir destek gelebilir diye düşünüyorum. Ama Google'ın geliştirdiği projeler olunca biliyorsunuz onlar da biraz alerji yapıyor. Farklı firmaların geliştirdiği şeyler. Bilmiyorum onlar nasıl bir katkıda bulunurlar. Bu arada son 6 dakikamız kaldı. Eğer başka sorularınız da varsa yine onlara da bakacağım arkadaşlar. Yavaş yavaş yayınımızı kapatıyoruz. Mesut Çevik'le canlı 1 saat boyunca sürüyor. Her çarşamba günü yapıyoruz. Ve bir başlığımız oluyor. Bu başlığı da genelde bana çok fazla sosyal medyadan sorulan sorulardan seçiyorum. O haftanın popüler konularını konuşuyoruz. Bir arkadaş demiş ki Mesut abi internet sağlayıcınız nedir acaba? Kaç megabit net kullanıyorsunuz demiş. Arkadaşlar ben Uydunet kullanıyorum. Uydunet bildiğiniz kablolu internet aslında. Kablonet'te Uydunet yaptılar ismini saçma sapan bir şekilde. Onların bir yaz kampanyası var. Eğer evinizde kablolu TV varsa mutlaka bu yaz kampanyasına göz atın. Çünkü HD tele dünyayı ve 20 megabit 50 GB kotalı interneti modemden kutuyu da ücretsiz vererek aylık 49 TL'ye alabiliyorsunuz. 2 yıllık bir taahhüt yapmanızı istiyorlar. Yani 2 yıllık bir sözleşmeyle bunu veriyorlar ama bence inanılmaz bir fiyat. Fiber fiyatına aynı zamanda HD tele dünyaya da sahip oldum ki görüntü kalitesi tatminkar. Sonuçta bedava kullanıyorum. Daha öncesinde ben 5 megabit ama kotasız bir internet kullanıyordum. Doğal olarak kotalı internete göre bu sınırlı bir internet kotası var. Kotası bittiğinde 3 megabite düşüyor hız ama yine de HD tele dünya içinde yer. Çünkü ben 5 megabit sınırsız interneti 78 lira ödüyordum. Şimdi 49 lira ödüyorum. Hem HD tele dünyam var hem de modemi falan bedava verdiler. 20 megabitli interneti kurdular. Yaklaşık olarak testlere bakıyorum, enteresan bir durum var. 1.5 megabitlikte bir upload hızım var. 1 megabit olması lazımdı. O da bir avantaj sağladı. Bir arkadaş gömlek bu mu demiş. Bir Quiet Dark Power Pro PSU videosunu koymuş. Evet gömlek o. Oradan gömleği de görebilirsiniz. Yorumlar kısmında var. Mesut abi farklı platformları kullanmak hoşuma gidiyor. Bu yüzden Android kullanmama rağmen iOS platformunu kullanmak denemek istiyorum. Bu yüzden iPad alacağım ama iPad mini alsam iPad 4 mü kararsız kaldım. Ya da bekleyip yeni nesil iPad'leri mi görsem demiş. Ben burada artık yeni nesil iPad'leri bekleyin derim. Çok az bir zaman kaldı. Çünkü yeni nesil iPad 5... iPad mini ile büyük ihtimalle aynı yapıyı paylaşacak. Yani çerçeveler yan taraftan inceltilmiş olacak. O cihaz inanılmaz bir cihaz olacak diye bekliyorum. Hani heyecanla bekliyoruz o tarafta. Gerçekten çerçevesiz bir iPad'imiz olursa 9.7 inçlik. Hani yeme de yanında yat olur. O cihaz herhalde böyle önümüzdeki 3-4 senenin tableti olur diye düşünüyorum. Belki konularla alakalı değil ama merakım mazur görün. Windows Phone işletim sistemi ve Ubuntu'nun mobilinin ilerisini nasıl görüyorsunuz demiş. Arkadaşlar Ubuntu biliyorsunuz Linux'un bir dağıtım sürümü. Açıkçası biz tabletlerini ve telefonlarını denedik. Bence Ubuntu için henüz çok erken. Yani kullanılması da zor. Karışık bir işletim sistemi. Çok fazla potansiyeli var mı yok mu? Hani bence yok o tarafta. Linux açık kaynak kodlu olduğu için çok fazla geliştirici desteği bulacaktır ama performansını çok iyileştirilmesi lazım. Yani gerçekten piyasadaki rakiplerine göre daha iyi performans sunması lazım. Nexus 4 üstünde denediğimiz platform berbattı. Belki de hani onların en büyük hatası daha henüz ham haldeki bir şeyi kullanıcıların deneyimlemesi için paylaşmak oldu. Henüz daha paylaşılmak için çok erken bir platform var. Yani şu anda Ubuntu'nun geleceği belli değil. Yani gerçekten bir sürüm önümüze çıkar kullanırız, o zaman görebiliriz. Ama tablet tarafında Android'den daha başarılı olabilirler. Çünkü Android'in tablet versiyonu tam bir çöp. Windows Phone platformuna baktığımızda ise Windows Phone platformunda şöyle bir durum var. Şimdi 500 liraya 600 liraya Windows Phone'lar satılıyor. Bu telefonlar gerçekten Windows Phone platformu denemek için oldukça idealler. Fiyatlarına göre yüksek performans veriyorlar. Ve iyi bir deneyim sunuyorlar. Kamera konusunda Nokia telefonlardan bahsediyorum. Fakat şimdi fiyat yükseldiği zaman mesela Nokia Lumia 920 alacaksınız, 1020 alacaksınız. Yani bir Windows Phone cihazı 2000 lira vereceksiniz. Şunu düşünmeniz lazım. Ben bir cihaz alacağım, 2000 lira vereceğim. Piyasada 2000 liraya satılan bir sürü farklı cihaz var. Ama benim aldığım cihazda o cihazlardaki uygulamaların %90'ı olmayacak. Arkadaşım bir oyun oynarken ben oynayamayacağım. Arkadaşım yeni bir uygulama test ederken ben test edemeyeceğim. Arkadaşım takıp MP3'leri, filmleri Android cihazına atarken bende limitlemeler olacak. Ama siz 2000 lira vermiş olacaksınız sonuçta. Yani aynı parayı verecekseniz bence eş bir deneyim sunması lazım her konuda bir platformun. Bu yüzden Windows Phone platformu 600 lira altı için ideal. Ama çok yüksek paralar verecekseniz mantıksız bir platform henüz. Bence çok mantıklı değil yani bu yüzden. Windows Phone'un da en az bir seneye daha ihtiyacı olduğunu düşünüyorum uygulama konusunda. Mesela resim düzenleme programları konusunda hala da Instagram'ı bekliyorlar ama resim düzenleme dediğimiz şey sadece Instagram'dan ibaret değil. Bir sürü resim düzenleme programı var hem Android'de hem iOS'ta. Hani Windows Phone hala daha bekliyor ve Nokia kamerası iddialı telefonlar çıkartmaya devam ediyor. Ama kamerası iddialı telefonda sadece resim çekebiliyorsunuz telefonda. Yani bir akıllı telefon artık gerçekten akıllı bir cihaz olmalı ve bir bilgisayarın yapabildiği bazı işleri de artık günlük hayatta yapabilmeli. Mesut abi Asus bilgisayarı ateşli yarışması ne durumda demiş. Arkadaşlar jüriyi topladık, ilk videoları değerlendirdik, eledik. Daha sonrasında bir çekim daha yaptık. İnşallah gelecek hafta çarşamba günü sonuçları sizlerle paylaşıyor olacağız. Çok eğlenceli videolar gelmiş bu arada. Her videoyu olabildiğince dürüst, adil bir şekilde değerlendirebilmek için tek tek izliyoruz, yorumluyoruz. Mesajı iyi bir verebilmiş mi, samimi mi, kurgusu iyi mi, akıcı mı bunları değerlendiriyoruz. Bu konuda çalışma yapıyoruz arkadaşlar. Biraz zamana ihtiyacımız oluyor. 200'ün üzerinde video gelmiş. Lütfen bu konuda bize birazcık daha zaman verin ama ilerliyoruz. Bir arkadaş demiş ki PR ajansları ile iletişime geçip ürün almak için şirket kurmak şart mı demiş. Arkadaşlar PR ajanslarının size bir şekilde güveniyor olmaları lazım. Bu tanınırlık da oluyor. Bir bloggersanız sizi bulabiliyorlar bazen, popüler bir bloggersanız. Ama bir teknoloji sitesiyim deyip onlardan ürün istediğinizde doğal olarak bu ürünü sizden alıp alamayacaklarını bilmeleri lazım. O yüzden de dediğim gibi ilk önce bir ziyaretçi edinin. Ziyaretçileri örnek göstererek biz böyle bir siteyiz, yıllardır bu işi yapıyoruz, bize ürün gönderin diyebilirsiniz diye düşünüyorum. Evet, Mesut Çevik ile Canlı'nın bugün de sonuna geldik. Bir saati doldurduk arkadaşlar. Özellikle katılımınız için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bundan böyle her çarşamba saat 8.30'da ekranlarınızda olacağım. Ramazan dolayısıyla iftar vakti geç olduğu için saat 10'da programlara başlıyorum. Bayramdan sonra inşallah saat 8.30'da karşınızda olacağım diyorum. Tekrar katıldığınız için teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.